Ayırım 35, sayfa 381. 4. Londra. Bankacı Paul Harrington şoförüne durmasını söyledi. Rolls-Royce'u kullanan siyah özel şoför üniforması giyen adam arabayı en uygun yere çekerek durdurdu ve hızla yerinden fırlayarak beyefendisinin kapısını açtı. Bu arada kasketini başından çıkarmayı da unutmamıştı. Şoför dimdik durup bekledi. Fakat Paul Harrington'da kımıldama olmayınca hafifçe eğilip efendisine baktı. Büyük bankacı arabadan ineceğine sağa kaymıştı. Şoför aynı anda Rolls-Royce'a yaklaşan birini fark etti. Adam arabaya binmeye kalkışıyordu. Tam engellemeye kalkışacağı sırada içeriden Harrington'ın ''Bırak Luke, o misafirim'' dediğini fark etti. Bahamalı zenci şoför son anda müdahaleden vazgeçti. Sadece adama şöyle bir baktı. Orta boylu, şişman ve sırtındaki pahalı giysilere rağmen her haliyle orta sınıftan biri olduğu açıkça belliydi. Sırtındaki kaşmir palto ne kadar pahalı olursa olsun Londra'nın jet sosyetesine mensup efendisi onun gibi birini asla Rolls-Royce'una almazdı. Şoför adamın içeriye girmesini bekledikten sonra kapıyı kapatıp koşar adım şoför mahalline geçti. Arabayı vitese takarken Bahamalı zencilere has yumuşak sesiyle ''Ne tarafa gitmemi emrediyorsunuz efendim?'' diye sordu. ''Herhangi bir yere değil Luke,'' dedi Harrington. ''Sadece bizi biraz dolaştır.'' Araba hareket ederken şoför arkadaki ses geçirmez camın efendisi tarafından düğmeye basılarak ağır ağır kapatıldığını fark etti. Bu Paul Harrington'ın sık sık yaptığı bir şeydi. Bazı gizli kalması ve kimse tarafından konuşmaların işitilmesini istemediği hallerde sık sık başvururdu bu yola. Ama arabaya aldıkları basit görünümlü bu adam gibi birisiyle asla. Harrington arabanın arkasında bacak bacak üstüne atmış, avuçlarında tuttuğu gri süet eldivenlerini asabi bir şekilde dizlerine vuruyordu. ''Evet Paul Peter Wilson'' diye başladı sözlerine. ''Söylediklerimi aynen yerine getirdin mi?'' Sesinin tonu meraktan uzak ve buz gibi soğuktu. Soruyu sorarken küçümsediği açıkça belli olan adamın yüzüne bile bakmamıştı. Wilson büyük bir pişkinlikle ''Ne yazık ki tam olarak değil'' dedi. Paul Harrington ilk defa bakışlarını yanında oturan adama çevirdi. ''Ne demek oluyor bu?'' ''Üzgünüm efendim ama ufak bir aksilik çıktı.'' ''Aksilik mi? Bu kelimeden nefret ettiğimi bilmen lazımdı.'' ''Hiç şüphesiz biliyorum efendim.'' ''Anlat çabuk, ne oldu?'' ''Hiç hesapta olmayan bir aksilik, inanılmaz bir şey.'' ''Ağzında geveleyip durma Wilson, ne oldu?'' Bakan Jeffrey Drake'e ayarladığım fahişe bize oyun oynadı. Nasıl bir oyun? Kasa hırsızının kasayı açmasını engellemiş. Harrington bir anda kıpkırmızı oldu. Sersem herif diye homurdandı. Her şeyi berbat ettin desene mahvolduk şimdi. Wilson böbürlenir gibi fısıldadı. Peki öyle sayılmaz efendim. Sizin güvenliğiniz için gereken her şeyi yaptım. Neler zırvalıyorsun sen? Şimdi ortada dolaşan iki bomba var demektir. Hayır efendim, ikisi de zararsız hale getirildi. Nasıl? Ebediyen konuşamazlar çünkü onları öldürttüm. Aptal diye söylendi Harrington yine. Bu başımıza daha da büyük işler açabilir. Kesinlikle açmaz efendim. Çünkü bu iki cinayetin sizinle en ufak bir ilişkisi asla saptanamayacaktır. Harrington bir an düşündü. Wilson haklı olabilirdi. Ama her türlü yeni bir pürüzün ortaya çıkmasından şiddetle kaçındığı bir sırada böyle bir olayın meydana gelmesi canını sıkmıştı. ''İşi yüzüne gözüne bulaştırdım Wilson'' dedi. ''Sana bunca para ödüyorum. Bana daha iyi bir hizmet vermeliydin.'' ''Hiç telaş buyurmayın. İstediğinizi temin edeceğim.'' ''Ne zaman? Vaktimiz iyice azaldı. Bakanın kasasındaki belgeleri bir an önce elde etmeliyiz. O belgeler açığa çıkarsa bu benim sonum anlamına gelir. O zaman seni de yakarım, bilmiş ol.'' ''Anlıyorum beyefendi.'' Paul Harrington bir süre başını çevirerek arabanın camından dalgın nazarlarla kalabalık sokakları seyretti. Sonra ''Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi?'' diye sordu. ''Aynı planı yeniden deneyeceğim.'' ''Hayır.'' diye mırıldandı Harrington. ''Bu çok saçma olur.'' ''Hiç sanmıyorum efendim.'' ''Neden?'' ''Bakan Drake bulduğum fahişeden çok memnundu. Kız birden ortadan kaybolunca beni arayarak yeni birini bulmamı isteyecektir, buna eminim.'' Boş durmuyorum, bu defa daha deneyimli ve işinin ehli birini tedarik edeceğim ve tabii bir de usta kasa hırsızı. Olmaz, hiç parlak bir fikir değil bu. Çok zaman alır. Hem bakanın yeni bulduğum fahişeyi Covent Garden'daki eve götürüp götürmeyeceğini bilemeyiz. Oraya gitmeleri geçen seferki olay da tam bir ayımızı almıştı. Siz işin o yanını bana bırakın. Zamanımızın kısaldığını ben de biliyorum. Harrington çaresizdi. Kısa bir an düşündü. Rakibi bir bakan olmasaydı o kasaya ulaşmak için çok daha değişik formüller arayabilirdi. Ama hasmının ve can düşmanı çocukluk arkadaşının bir kabine üyesi olması her şeyi zorlaştırıyordu. ''Çok acele etmeni istiyorum Wilson.'' diye mırıldandı sonunda. Elinden başka bir şey gelmiyordu. Yine de Wilson böyle süfli ve pespaye işler konusunda en güvendiği adamdı. Düğmeye basarak camı indirip şoförüne ''Arabayı kenara çek, misafirim inecek.'' dedi. Aynı sabah David Blandford yatağında uyanarak başucundaki saate baktı. Hiç de rahat bir gece geçirmemişti. Sabaha kadar yatağın içinde dönüp durmuş, arada sırada içi geçse de sık sık uyanmıştı. Gözleri uykusuzluktan kanlanmıştı. Saat 9:20 vardı. Çok gecikmiş olduğunu anlayınca top gibi yerinden fırladı. Sırtına Robe de Chambre'ını geçirirken hafiften söylenmeye başlamıştı. Uykusuzluğunun tek sebebi içerideki odada uyuyan kızdı. Ondan çok hoşlanıyordu ve tüm gece iradesine hakim olup Jessica'nın yanına gitmemek için nefsiyle mücadele etmişti. Yanına gitseydi kızın hayır demeyeceğini biliyordu. İkisi de birbirlerinden hoşlanıyorlardı. Bu ateşle barutun yan yana olması gibi bir şeydi. Fakat kıza güvence vermiş ve ona bu evde emniyette olduğunu söylemişti. Ayrıca kızın yaşadığı kötü ve çirkin deneyimlerden sonra zaten incinmiş olan ruhunun her şeye rağmen nasıl bir tepki vereceğini kestirememişti. Ne var ki arzu denen iblis bütün gece bedenini rahatsız edip durmuştu. Bugün yapacağı bir yığın iş vardı. Önce şefine gidip düzenlediği raporu verecek, yetki isteyecek, daha sonra da Pakula'nın cenazesine iştirak edecekti. Aslına bakılırsa şimdiye kadar çoktan Pakula'nın evine uğrayıp eşi Sharon ve iki oğluna taziyelerini sunmalıydı. Bunu da yapamamış, kendisine zor gelen bu görevi cenaze sırasına bırakmıştı. Koridora çıkarken evdeki sessizlik dikkatini çekti. Jessica hala uyuyor olmalıydı. Banyoya ilerlerken Jessica'nın yatak odasının kapısının açık olduğunu gördü. Herhalde daha önce uyanmış ve mutfakta kahvaltı hazırlıyordur diye düşündü. Mutfağa göz attı, boştu. O zaman birden paniğe kapıldı. Jessica diye seslendi, ses yoktu. Bu kez daha yüksek olarak bir daha Jessica diye bağırdı. Yine cevap alamamıştı. Kızın gece sessizce kaçtığı sanısına kapıldı. Başına gelebileceklerden korkmuş ve kendisine inanmamıştı anlaşılan. Banyoya baktı, sonra hızla salona koştu. Orada da bulamayacağına emindi. Evde olsa sesine cevap verirdi mutlaka. Kızı salonda buldu. Koltuklardan birine tünemişti adeta. Bacaklarını toplamış, kollarını bacaklarına sararak put gibi hareketsiz duruyordu. Gözleri ağlamaktan kıpkırmızıydı. Ama en kötüsü sanki bir başka alemdeymiş gibi bulunduğu ortamdan uzaklaşmış ruh haliydi. David salonun kapısına mıhlanıp kaldı. Kıza ne olduğunu anlamamıştı. ''Ne var Jessica, ne oldu sana?'' diye sordu. Cevap çıkmıyordu kızdan. Donmuş, katılaşmıştı. ''Jessica'' diye fısıldadı yeniden. Buz gibi donuk bir ses, ''O öldü'' dedi. Hiçbir şey anlamamıştı David. ''Kimden bahsediyorsun, kim öldü?'' diye sordu. ''Susan.'' David hala şaşkınlığını üzerinden atamamıştı. ''Nereden çıkardın şimdi bunu, nasıl bilebilirsin?'' Eve telefon ettim. Telefonu bir erkek açtı. David omuzlarını silkti. Ne var bunda? Susan'ın bir arkadaşı olamaz mı? Olamaz. Susan'ın hiç erkek arkadaşı yoktur. Yani sabahın köründe bizim evde telefona cevap verecek kadar yakın olan biri demek istiyorum. David de endişelenmeye başlamıştı. Yapma. Susan belki senin eve gelme işini fırsat bilerek o da bir arkadaşını çağırmıştır. Mümkün değil mi yani? Sen Susan'ı bilmezsin David, o çok tutucu biridir. Yaşamında doğru düzgün bir flörtü bile yoktur. Peki telefonu açan adam sana ne dedi? Jessica hıçkırdı. Önce yanlış numara düştüğünü sandım ve hemen kapattım. Bir iki dakika sonra tekrar aradım. Bu defa başka bir erkek açtı, sesinden anladım. Susan'ı istedim, siz kimsiniz diye sordu. Bu defa irkildim, adam yanlış numara falan da dememişti. Müthiş heyecanlanmıştım birden. Bir arkadaşıyım diye bildim ancak. Adam ağır ağır, üzgünüm mis, fakat burada ölü bir genç kız var. Biz polisiz, maktülenin kimliğini tespitte çalışıyoruz dedi. Jessica konuşmaya devam edemedi. Uzun süren gerginliği yeniden ağlamaya dönüşmüştü. David üzülerek yanına yaklaştı. Kızı teselli etmek için kollarını açarak ona sıkı sıkıya sarıldı. Başını göğsüne çekti, saçlarını yumuşakça okşamaya çalıştı. David olanları tahmin edebiliyordu. Kasa hırsızı Sorvino'yu öldürenler, şimdi de Jessica'yı ortadan kaldırmayı düşünmüşler ve Jessica yerine yanılarak Susan'ı katletmişlerdi. Kız hüngür hüngür ağlıyordu. David'in atleti gözyaşlarından ıslanmıştı. İçinde bulundukları şartlar ne olursa olsun ilk defa birbirlerine böyle sarılmışlardı. David o anda kızın nasıl bir duygu içinde olduğunu anlayamasa da belirgin bir şekilde heyecanlanmıştı. Jessica vücudunun hatlarını bariz şekilde ortaya çıkaran şeffaf bir gecelik içindeydi. David'in elleri sarıldığı bedenin bütün sıcaklığını duyumsuyordu. Kız o anda her türlü cinsellikten fikren uzaktı belki ama himayeye ve ilgiye ihtiyaç duyan bir ruh hali içindeydi. David bunu görebiliyordu. Önce dudaklarını saçlarına değdirdi, sonra kızı kendine daha çok çekerek alnından ve yanağından öpmeye başladı. "Ağlama, lütfen ağlama artık," diye fısıldıyordu. "O benim yüzümden öldü," diye inledi. "Sen söylemiştin zaten, birileri beni öldürmeye teşebbüs edeceklerdi. Bunu tahmin ediyordun değil mi?" "Bir olasılıktı Jessica. Benimki sadece bir tahmindi ve seni korumak zorundaydım. Karıştırdılar, benim yerime onu öldürdüler." Jessica durumunu bozmadan, kollarını genç adamın boynundan çözmeden sordu. "Kim? Bu işi kim yaptı David?" "Bilmiyorum hayatım ama öğreneceğiz. Sen hiç merak etme." Hayatım kelimesi kıza ilaç gibi gelmişti. David'e duyduğu yakınlığı hissettirircesine daha da sıkı sarıldı. David de kızı teskin etmek için usul usul okşamaya devam ediyordu. "Hadi," dedi, "sana bir kahve yapayım, sinirlerine iyi gelir." "İstemem," dedi kız. "Kendini toplamak zorundasın." "Hayır, Susan'ı görmek istiyorum." "Saçmalama Jessica, bu imkansız. Zaten istesen de göremezsin." "Neden?" "Şayet öldürülmüşse polis onu morga götürmüştür. Muhtemelen otopsi de yapılacaktır." Otopsi lafı kızı yeniden ağlatmaya başlamıştı. "Şimdi beni dinle," dedi David. "Arkadaşına üzülmeni anlıyorum ama unutma ki onun yerinde sen de olabilirdin. Hayatta olduğun için Tanrı'ya şükretmelisin." "Ama benim yerime o öldü." Genç adam üzülerek kızın gözlerinin içine baktı. "Onu çok mu severdin?" "Hayır," dedi Jessica, "çok sevmezdim. Hatta anlaşamayıp sık sık münakaşa ettiğimiz bile olurdu. Zaman zaman benim güzelliğimi kıskandığını bile hissederdim. Ama bu neyi değiştirir ki? Ölümüne ben sebebiyet verdim. Gençti, dürüsttü, çalışkan ve sağlıklıydı." "Anlıyorum," diye mırıldandı David, "ama endişelenme. Onu öldüreni mutlaka yakalayacağız, sana söz veriyorum. Şimdi biraz toparlan, kendine gel. Ben dışarı çıkmak zorundayım." Dehşete kapılmış gibi kız irileşen gözlerini ajana çevirdi. "Beni yalnız mı bırakacaksın?" "Üzgünüm Jessica ama kısa bir süre için. İşimi bitirir bitirmez döneceğim." "Korkuyorum David." "Burada korkman için hiçbir sebep yok. Kimse benim evimde kaldığını bilmiyor." "Bundan emin misin?" "Kesinlikle." "Ya bizi dün takip etmişlerse?" "Öyle olsaydı Susan Dale bugün hayatta olurdu." Bu açıklama Jessica'ya mantıklı gelmişti. İstemeye istemeye genç adamın boynuna doladığı kollarını geri çekti. Sıcak ten temasının kaybolması sanki ikisinde de bir boşluk yaratmıştı. David gülümsemeye çalıştı. "Hadi mutfağa gidip kahve yapalım." Kız isteksizce yerinden kalktı. David Blandford kapıyı tıkırdatarak amirin odasına girdi. Roger Bannister'ın yine kaşları çatık, suratı asıktı. "Dün bütün gün hangi cehennemdeydin David?" diye sordu. "Hep seni aradım durdum." "Görevdeydim efendim." "Öyle mi? Ne göreviydi bu?" Roger Bannister kötü kötü memuruna bakıyordu. "David, şu Bakan Jeffrey Drake işine karışan kızı koruma altına almaya çalıştım." "Ya?" Bannister sinirli bir şekilde masanın üzerindeki iki sayfalık bir raporu ajana uzattı. "Öyleyse al oku. Bu sabah Scotland Yard'dan geldi." David bilgiççe mırıldandı. "Okumama gerek yok efendim. İçeriğini tahmin edebiliyorum. Sanırım onlar da maktülenin kimliğinde bir hata yapmış olmalılar. Tıpkı katil gibi." Roger Bannister hayretle ajanına baktı. Bu defa "Ne dedin?" dedi. "Öldürülen kız Jessica Stowe değil efendim. Aynı daireyi paylaşan arkadaşı Susan Dale. Sanırım raporda Jessica'nın adı geçiyor, değil mi? Bunu da nereden çıkardın şimdi, diye homurdandı yaşlı şef. Çünkü kızı dün o evden alarak koruyabileceğim uygun bir yere götürdüm. Raporumda ayrıntısıyla yazılı efendim. Bannister'ın yüz hatları gevşedi. Yani Scotland Yard'ın hata yaptığını mı iddia ediyorsun? Kesinlikle efendim. Bugün tahkikatı derinleştirdiklerinde durumu anlayacaklardır. Bannister masanın başından kalktı. Ellerini cebine soktu. Bir süre sessiz kalarak öylece durdu. Sonra yumuşak bir sesle mırıldandı. Kızı şimdi nerede saklıyorsun? Evimde efendim. Şimdilik bulduğum en uygun yer orası. Ayırımın sonu. Sayfa 391.